Üçüncü ayrım, sayfa 17. Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Bölüm 4. Kaçak, 6 gün önce. Hayatım berbat. Kirsten uzun bir süre lekeli tavana baktı, sonra yüksek sesle küfretti. Annesi duysaydı ona tokat atardı. Ama evde olsa bile oturma odasındaki gürültüden hiçbir şey duyamazdı. Annesinin hastanede gece vardiyasında çalışmasından nefret ediyordu. Bundan mezarlıkta çalışmasından bile daha çok nefret ediyordu. Bu yüzden üvey babasının arkadaşları oturma odasında toplanabiliyor, bağırıp içip bütün gece burunlarını çekip evlerine gitmeyi unutabiliyorlardı. Odasında rehin kalan Kirsten akşamlarını her cümleye cömertçe serpiştirilen küfürlerle karışık kükremeleri, uğultuları ve çığlıkları görmezden gelmeye, bir yandan da yemek yemek ya da tuvaleti kullanmak için çıkmak zorunda kalacağı anı ertelemeye çalışarak geçirirdi. Bu akşam da tek hayali bir an önce gitmiş olmalarıydı. Koro halinde bir haykırışı yüksek sesli bir kahkaha tufanı takip etti. Fen kitabını sertçe kapattı ve telefonunu çıkardı. Neler olduğunu anlamak için fazla söze gerek duymayan en iyi arkadaşı Marcy'ye mesaj attı. Selam, yine aynı şey oluyor. Yarın fen ödevine ihtiyacım var. Okula erken gelsen lütfen. Biraz bekledi, sonra telefonu bipledi ve kapandı. Şarjı bitmişti. Fişi komodinin üzerine taktı, sonra erkekleri muhabbete dalıp kendisini fark etmeyeceklerini umarak parmak uçlarında banyoya gitti. Banyodan çıktığında üç kişi yüzlerinde heyecanlı sırıtışlarla dar karanlık koridorda onu bekliyordu. Adamlardan biri göbeği kemer tokasından taşan adam, "Hump, karnından biraz çekmenize izin vereceğini söyledi," dedi. Hump, üvey babasının soyadı Humphrey'nin kısaltmasıydı. Bu isimden ve yasal olarak onu almak zorunda olduğu günden nefret ediyordu. Diğeri üvey babasıyla çalışan kel ve aşırı dövmeli haydut kılıklı herif dolu dolu bir inilti çıkardı ve onu kolundan tutup oturma odasına sürükledi. Orada hapisten yeni çıkmış, pis bakışlı, zayıf başka bir adam hızlı bir el hareketiyle masayı temizledi, sonra onu yakaladı ve masanın üzerine çıkararak sırt üstü yatmaya zorladı. Tekmeledi ve çığlık attı, yüzlerini tırmaladı ama direnişi sadece çılgınlıklarını körükledi. Sonunda sakinleşti. Ne yazık ki bunu daha önce denemişti, şansı yoktu. İnce vücudu üç sarhoş adamla boy ölçüşemezdi. Gerçekten, gerçekten iğrençler diye düşündü. Hevesli eller üstünü yukarı çekip karnında toz çizgileri oluştururken gözlerini kapattı ve nefretle bitmesini bekledi. Adamlardan biri kotunu çekiştirdi ve panik içinde gözlerini kocaman açtı. Hayır, olamaz. Baba diye üvey babasının kullanmasını istediği kelimeyi kullanarak seslendi. Üvey babası sessiz kaldı. Kanepeden izliyor, sigara içiyor ve edep yerini kaşıyordu. Baba! Onu tutan ellerden kurtulmak için kıvranarak tekrar seslendi. Hiç şansı yoktu, onun için çok güçlüydüler. Televizyonun sesini bastırmak için sesini yükselterek baba diye tekrar seslendi. Bu sefer karşılık verdi. Ha? Baba, anneme söyleyeceğim, onlara durmalarını söyle. Aha, tamam diye yanıtladı dalgın bir sesle. Orada işim bittiğinde bana bir bira getir, tamam mı? Şişman herifle zayıf pislik karnındaki beyaz toz çizgilerini çekerken sakalları cildini çiziyor, sıcak kokuşmuş nefesleri telinde midesini bulandıran bir yanık izi bırakıyordu. Topuklarını masa yüzeyine dayadı, sonra fark ettirmeden karnını yukarı kaldırdı ve elinden geldiğince sert ve ani bir hareketle ayağa fırladı. Yaptığı hareket şişman herifin kullandığı çubuğu burnuna doğru ittirmişti. Herif çığlık attı ve iki eliyle burnunu tutarak geri çekildi. Diğer adamı kemerinin altından bütün gücüyle tekmeleyip kapıya doğru ilerlerken diğerleri sersemlemiş halde durdular ve izlediler. Sadece spor ayakkabılarını ve ceketini almak için kısa bir süre durdu, ardından kapıyı arkasından çarpma zahmetine bile girmeden dışarıya fırladı. o sapıklardan yeterince uzaklaşana kadar ayakkabılarını bile giymeden yağan yağmur altında birkaç blok boyunca koştu. Sonunda nefes nefese kalarak bir kaldırıma oturdu, ayakkabı bağcıklarını bağladıktan sonra ceketini giydi ve fermuarını sonuna kadar çekti. Soğuktu. Sokak neredeyse ıssızdı. Yağmur herkesi içeride tutuyordu. Her iki tarafta sıralanan küçük dükkanlar büyük asma kilitleri ve kalın kepenkleri de saatler öncesinden kapanmıştı. Durduğu yerden birkaç metre ötede iki katlı bir ofis binasının rüzgarın pek etki edemeyeceği girintili girişine itilmiş büyük bir karton kutudan yüksek sesle horlama geliyordu. Arada sırada araba geçiyordu ama kaldırımda oturan kambur silüeti kimse umursamazdı. Muhtemelen onu da başka bir evsiz olarak göreceklerdi. Bir ürperti hissetti. Telefonu için kot pantolonunun cebine uzandı ama orada değildi. Kahretsin, telefonunun komodinin üzerinde şarj olduğu görüntüsü onunla alay edermiş gibi aklına geldi. Telefonu olsaydı Marcy'yi arayabilir ve belki daha önce birkaç kez yaptığı gibi geceyi evinde geçirebilirdi. Ama geç olmuştu. Önce arabadan kapısına gidemezdi. Annesinin çalıştığı hastane yürüyerek 30 dakika uzaklıktaydı. O yöne doğru yürümeye başladı. Ellerini ceplerinin dibine soktu, sarı saçlarını ve yüzünü mümkün olduğunca gizlemek için ceketinin yakasını kaldırdı. Duvarlara yakın durdu. Kimsenin dikkatini çekmemeyi umarak seyrek trafikten uzaklaştı. Kimseye fark ettirmeden yürümesi uzun sürmedi. Birkaç dakika içinde Lane County Şerif Ofisi amblemini taşıyan bir devriye arabası geçerken onu gördü. Polis flaşörlerini yaktı ve kaldırıma yanaşarak yolcu camını indirdi. ''Bu kadar geç saatte sokakta olmamalısın.'' dedi polis memuru gülümseyerek. Ona baktı. Onu tanıyana kadar kısa bir an panikledi. Annesinin uzaktan kuzeni, teknik olarak akrabası tombul ve tasasız bir adam olan memur Rutledge'di. Çoğu zaman aile toplantılarında polis olamayacak kadar iyi birisi olduğu için alay konusu olurdu. Yetişkinlere gerçeği söylememesi gerektiğini biliyordu. Evinde olup bitenler hakkında tek bir şey fısıldarsa polisler herkesi tutuklar, onu da koruyucu aileye verirdi. Bunu bir okul arkadaşından öğrenmişti. Annesi evde olmasa bile yaptığı tek şey ailesinin geçimini sağlamaya çalışmakken çocukları tehlikeye atmak, ihmal etmek ya da bu insanların aklına artık her ne gelirse onu yapmakla suçlanabilirdi. Bu Kirsten'in annesini bir daha asla görememesi anlamına gelirdi. ''Sadece biraz abur cubur almaya çıktım.'' dedi zorla gülümseyip sokağın karşısındaki 7-Eleven'ı işaret ederek. ''Arkadaşlarımdan bazıları da orada.'' Rutledge amca ona sonsuzmuş gibi gelen birkaç saniye bak sonra ''Çabuk ol ve sonra doğruca eve git tamam mı?'' dedi. Başını salladı ve Rutledge amca gitti. Devriye arabası hareket ettiğinde flaşörleri kapatmıştı. Orada bir süre durup giden arabanın arka farlarını izledi. Ne yapacağını, nereye gideceğini merak ederken araba köşeyi dönüp gözden kayboldu. Oradan herkesin herkesi tanıdığı ve kimsenin kendi işine bakmadığı küçük Creswell, Oregon kasabasından çıkması gerekiyordu. Kirsten bir yol ayrımına geldi. Yeşil ışık yanmasına ve geçebilecek olmasına rağmen durdu. 20 dakika kadar daha devam ederse annesinin çalıştığı hastaneye ulaşacaktı. Olanları açıklamalı ve yokluğunda kötü şeyler olduğunu kabul etmeyen annesiyle kavga etmeliydi. Evlendiği korkak asalak sabıkası olan bir dolandırıcıydı ve söylediği her yalana inandırmakta ustaydı. Annesine neler olduğunu anlatmaya çalıştığı her sefer Kirsten yere yığılmış ve ağlamış, hatta bir keresinde yüzüne bir tokat yemişti. Ama sağa dönerse birkaç metre içinde otobana ulaşabilir, belki otostopla bir yerlere gidebilirdi. Ama nereye? Oradan başka herhangi bir yere. Hayatta kalmanın bir yolunu bulacaktı. 14 yaşına yeni basmıştı ama daha büyük ve daha olgun görünüyordu. Uzun ipeksi sarı saçları ve dolgun dudaklarıyla bir yerde iş bulabilir, günün sonunda para için garsonluk yapabilir veya motel odalarını temizleyebilirdi. atletik yapısı ve 10 millik yarışlarda oluşturduğu dayanıklılık, oradan uzaklaşabildiği sürece her şeyin iyi olacağını söyledi. Köşeyi dönerek ana yola girdi, sonra neredeyse ıssız şeritler boyunca güneye doğru yürümeye başladı. Ne zaman yaklaşmakta olan farları görse elini uzattı ama kimse durmuyordu. Trafikte araçlar ürkütücü hızlarda vızıldayarak yanından geçiyordu. Metale çarpan havanın ıslığı uzak durması için sert bir uyarı gibiydi. Eyaletler arası yol otobüse falan binebileceği büyük bir şehir yolu değildi. Yüzlerce kilometrelik asfalt çiftlikler, ormanlar ve yosunlarla dolu tarlalar arasında uzanıyordu ve uzaklaşmak için otostoptan başka bir seçenek yoktu. Bir süre sonra kurşunlu gökyüzünden düşmeye başlayan soğuk yağmurun altında titrerken kasabanın ışıklarını çok geride bıraktığını fark etti. Karanlık etrafını sarmış, onu tamamen içine almıştı. Kusma dürtüsüyle savaşırken panik boğazındaki safrayı yükseltti. Uzakta güçlü bir çift mavimsi far belirdi ve yaklaştıkça onu kör etti. Gözlerini kıstı ve nefesini tuttu. Belki bu araç duracaktı, elini uzattı, salladı, hatta görülmesini umarak şeride adım attı. Ve araçtaki adam onu gördü. 18 tekerlekli tır yaklaşık 100 metre geçtikten sonra tiz bir sesle durdu. O da dondurucu yağmurdan korunmak için hızla koşarak hevesle krom basamağa tırmandı. Büyük kapıyı açıp içeriye baktı. Sürücü şişman herifin ikizi olabilirdi. Aynı kirli sakal, aynı ter ve bayat içki kokusu, şehvetli bir sırıtmanın ardındaki aynı lekeli çarpık dişler. "Gemime hoş geldin tatlım," dedi ve onu heyecanlı bir kıkırdamayla içeri davet etti. "Nereye böyle?" Tereddüt etti, hala basamakta duruyordu, aracın içine girip girmeyeceğinden emin değildi. "Şey, San Francisco," diye yanıtladı akla gelen tek şehir adını atarak. Orası güneydi ve gitmek istediği yer de güneydi. Adam ellerini heyecanla dizlerine vurdu. "Baba ayı seni oraya götürebilir," diye yanıtladı. Sesi kaba ve buyurgandı. "Yolun parasını nasıl ödeyeceksin? Benzinle mi, otla mı, yoksa başka bir şeyinle mi?" Herifin söylediklerini sindirmesi uzun zaman aldı. Şaşkınlıkla kapı kolunu bıraktı ve aşağı indi. "Sen kaybedersin tatlım," diye yanıtladı. "Şimdi uslu bir çocuk ol ve kapıyı kapat, olur mu?" Milyonlarca parçayı ayıracak güce sahip olmayı dileyerek elinden geldiğince sertçe kapattı. Sonra sanki kamyon şoförü peşinden geliyormuş gibi doğruca yolun kenarına doğru koştu. Trabzanların üzerinden atladı. Oysa herif o sırada kahkahalar eşliğinde kornaya 3 kez basıp çoktan yola koyulmuştu. Donmuş yüzünde ılık bir sıvı hissedince bunun kendi gözyaşları olduğunu fark etti. Bir ağaç gövdesine yaslandı ve yere çömeldi. Otoyol bulunduğu yerden zar zor görünebiliyordu ve titremesini durdurmaya çalışarak dizlerine sıkıca sarıldı. Çorak ağaç dalları başının üzerinde tehditkar bir şekilde saldırmayı bekleyen canavarlar gibi rüzgarla kıpırdanıyordu. Dişleri takırdayarak gün ışığına daha ne kadar kaldığını merak etti. Güneş doğduğunda her şey farklı olacak dedi kendi kendine. Kendini bu kadar yalnız hissetmeyecekti. Bu kadar çok korkmuş da. Bölüm 5. Kimlik. "Buldum," dedi Kay ekrana daha yakın eğilip ellerini heyecanla çırparak. Sesi normalde sahipleri şu anda Franklin County'nin değişik yerlerinde olduğundan masaların çoğunun boş olduğu karakolda yüksek sesle çınladı. Birkaç şerif yardımcısı evrak işlerini hallediyordu ve Şerif Logan da telefondaydı. Bariton sesi hiç çaba harcamadan karakolda yankılanıyordu. Henüz öğle vakti olmasa da mikrodalgadan gelerek havayı dolduran güçlü burrito kokusundan orada bulunanlardan biri sorumlu olmalıydı. Midesi hırlayarak onu dürttü. O sabah kahvaltıyı atladığını, onun yerine sadece kahve içtiğini hatırlattı. Masasının yanından geçen bir memur onu rahatsız eden bir tavırla süzerek uzun uzun baktı. "Dedektif," diye selam verdi adam sesinde ağır bir alaycılıkla. Zoraki bir gülümseme takılıp başını salladı ve sonra Elliot'a baktı. "O da kim?" Sormaktan nefret ediyordu ama hala yeniydi. Herkesin yüzünü hatırlıyordu ama herkesin adı hafızasında kalmamıştı. Yolları nadiren kesişiyordu. Elliot alçak bir sesle "Şerif yardımcısı Dougherty, buradaki emektarlardan biri" diye yanıtladı. Düz ses tonundan ortağının da ondan pek hoşlanmadığı sonucuna vardı. O yardımcıda ters bir şeyler vardı. Ona sanki o buraya ait değilmiş, sanki kadınlar rozet takmaya layık değillermiş gibi bakmıştı. Ama omuzlarını silkti ve gözlerini eski kayıtların kurban adına göre sıralanmış listesinin görüntülendiği ekrana çevirdi. Elliot eğildi. Monitördeki kayıtlara bakarken omuzları neredeyse birbirine değiyordu. Eski bir polis raporundaki ilk ekranı göstererek "Bunun aradığımız kişi olduğuna inanıyorum" dedi. 14 yıllık olduğu için bu vaka dosyasının dijitalleşmesine şaşırdım. Birkaç tuşa bastı ve görüntü değişti. Bir madalyonun grenli bir fotoğrafını gösterdi. Düşük kaliteli çekime rağmen madalyonun kırmızı ve parlak olduğu açıktı. Şekil son kurbanda bulduğuyla aynı görünüyordu. Tasarımı ve zinciri de en azından hatırlayabildiği kadarıyla benziyordu. Asıl madalyon şu an onu delil için tarayacak ve adli tıp soruşturmasını yürütecek olan Doktor Whitmore'daydı. "Evet, olabilir" diye yanıtladı Elliot. İkna olmuşa benzemiyordu. Sırtını dikleştirdi ve yüzünü ona dönerek masaya yaslandı. "Renk farklı görünüyor ve işaretlerden emin değilim. Henüz şapkamı yel değirmenine atmazdım." Kay Elliot'ın gerçekten dönen bir yel değirmeninin yanında durduğunu, elinde şapkasını dengede tuttuğunu, hangi sebeple olursa olsun Texaslı şapkasını dönen pervanelerin üzerine atmayı amaçladığını hayal etti ve gülmemek için kendini zor tuttu. 14 yıllık aşınma ve yıpranmayı da eklersen o zaman bunun tam bir eşleşme olduğunu göreceksin. Bulduğumuz madalyon yıpranmış, hepsi bu. İddiaya girelim ki eskiden kırmızı ve parlaktı. Aslında tam olarak bunun gibi. Elliot iki parmağıyla şapkasının kenarını çekiştirerek kafasına daha iyi yerleştirdi. Yine de şapka buraya ait gözükmüyordu. Zaten hiç olmamıştı. "Rose Harrelson." Ekrandan kızın adını yavaşça okudu. "Bir şey ifade etmiyor ama zaten bu benim zamanımdan çok önceydi." "Kay benim de" diye sessizce yanıtladı. Bakışları 3 yaşındaki kızın fotoğrafına perçinlenmişti. Tatlı bir gülümsemesi, yanaklarında ve çenesinde gamzeleri, dalgalı uzun kahverengi saçları ve taştan bir kalbi eritecek kadar canlı fındık rengi gözleri vardı. Rose'un ortadan kaybolması vakası çözülmemiş olarak sınıflandırılmıştı ve eyalet veya ilçeden bağımsız olarak kolluk kuvvetlerinde çözülmesi en zor vaka türlerinden birine işaret eden bir yığın hayal kırıklığı yaratan istatistiği körüklüyordu. İlk 24 saat geçtikten sonra ve fidye çağrısı da alınmamışsa ölü ya da diri kaçırılan bir çocuğu bulma şansı neredeyse sıfıra düşerdi. Rose'un durumunda şans en azından son 14 yıldır ulusal istatistikle uyumluydu. Şelalenin arkasındaki kız gerçekten Rose ise bunca zaman neredeydi? Çocuğun kaçırılmasını araştıran dedektif inanılmaz derecede kötü bir iş çıkarmıştı. Ya da belki vaka dosyalarının dijitalleştirilmesi aşamasında birkaç kritik sayfa gözden kaçırılmıştı. Bazı sorgulamalar yapmış, bazı insanlarla konuşmuş ve bazı kanıtlar toplamıştı. Ancak hiçbir sonuç çıkmamış, hiçbir sonuca varılmamış ve dağınık kanıtlar hiçbir soruya yanıt vermemişti. Elliot dişlerinin arasından sessizce ıslık çalarak "Doktor Whitmore'un bu vakayı hatırlaması şaşırtıcı" dedi. "Adam tam bir bilge baykuş. Sen federalken o San Francisco'da adli tabiplik yapmıyor muydu?" "Doğru" diye yanıtladı ki zihni ihtimaller arasında dolaşırken. Binlerce kayıp çocuk, genç ve genç yetişkin vardı. Doktor Whitmore bunu neden özellikle hatırlamıştı? Kay kulübesini o sıralarda satın aldığı için olup olmadığını merak etti. Doktorun kulübeyi satın alma planını da içeren emeklilik planlarını onunla paylaştığı zamanı hala hatırlıyordu. Birçok kolluk görevlisi mülke yatırım yapmadan önce yerel suç kayıtlarını araştırırdı. Azalmak bilmeyen merakını gidermek için hızlı bir arama yaparak Dr. Whitmore'un kulübesini Rose'un ortadan kaybolmasından birkaç ay sonra aldığını doğruladı. Sinirli bir şekilde iç çekti. Genelde düzinelerce tavşan deliğine inerdi. Bu tavşan delikleri her zaman ona yeni ve ilginç bakış açıları sunardı. Ama bu sefer olmamıştı. Konu Dr. Whitmore olunca beklenmedik bir şey olamazdı. Adam tam bir azizdi. Mesleğine kendini adamış, suç çözme konusunda kurbanlara mezarlarının ötesinden bir ses verme konusunda tutkulu bir görev adamıydı. Telefonuna ve kısa süre sonra Elliot'ın telefonuna gelen mesaj sesleriyle düşünmeye ara verdi. Mesaj düşündüklerini onaylayacak kadar basitti. DNA testi kurbanın kimliğini Rose Harrelson olarak doğruladı. Evet, artık eminiz diye mırıldandı vaka notlarını ayrıntılı olarak incelemeye başlayarak. Elliot yakındaki bir sandalyeyi çekti ve yanına oturdu. Yakın akrabalarına haber veren olmak ister misin? O kısımdan korkuyordu. Bunu federal bir ajan olarak sık sık yapardı ve sevdikleri birinin bir daha asla eve gelmeyeceğini söylemek için ne kadar çok kapı çalmış olursa olsun bu hiçbir zaman kolay olmamıştı. Bir psikolog olarak en zor koşullar altında doğru şeyleri söyleyebilir ve kendini duygusal olarak mümkün olduğunca koruma altına alabilirdi. Ancak yine de çok zor bir durumdu. Çünkü bu başarısız oldukları anlamına geliyordu. FBI, yerel şerif ofisi bir bütün olarak kolluk kuvvetleri, insanlar hayatlarını kaybettiğinde, aileleri kalbi kırık ve huzursuz bıraktıklarında başarısız olmuşlar demekti. Asla düzgün bir veda olmayacaktı ya da akıldan çıkmayan sorunun cevabı asla bulunamayacaktı. Neden? Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 26.